Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz ve bugün Genç Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Allah Dostları başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah dostu kime denir? Allah dostlarıyla nasıl beraber olunmalıdır? Allah dostlarından istifade etmek için gençlerimiz nelere dikkat etmelidirler? Allah dostları dinin zahir ve batınını ikmal etmiş, nefsani arzularını bertaraf etmiş, zühd ve takva yolunda kalbi merhaleler kat etmiş, kendilerinin daima ilahi müşahedenin ilahi kameranın altında bulunduğunu idrak halinde olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hal ve ahlakının zamana yayılmış zirve temsilcileridirler. Onlar Allah Resulü'nün tezkiye vazifesini devam ettiren yani müsterşidi irşad eden gönül rehberleridir. Yine onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından sonra örnek alınacak zirve şahsiyetlerdir. Zira onlar ilim, irfan ve örnek ahlaklarıyla birer peygamber varisidirler. Nitekim hadis-i şerifte, zahir ve batınını ikmal etmiş, ilmini irfan haline getirmiş alimler peygamberlerin varisleridir buyurulmaktadır. Yine hak dostları iman lezzetine, duygu derinliğine, davranış mükemmelliğine nail olmuş, bütün gayretleri insanlığı kötü huylardan ve nefsani ihtiraslardan kurtararak güzel ahlaka ve manevi olgunluğa eriştirmek olan, kendilerini ümmetten mesul gören alim, arif ve sadık müminlerdir. Allah onlara karşı nasipli gönüllere apayrı bir sevgi vermiştir. Ayet-i kerimede buyrulur. İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Bunun içindir ki dostluğun Allah'taki kaynağına ulaşan Şah-ı Nakşibend, Geylani, Mevlana, Yunus, Hüdayi ve emsali hak dostları ebediyen bütün insanlığın dostu oldular. Sevdiler, sevildiler. Dünya hayatlarından sonra da dostluk ve muhabbette ebedileştiler. Fani gök kubbede hoş bir sada bıraktılar. Fani hayatlarından sonra adeta gönüllerde hayat sürdüler. Menkıbeleri, nasihatleri, kitapları, şiirleri ve hizmetleri unutulmadı. Hala yaşayan birçok kimseden daha fazla ziyaretçileri var. Mesela Mevlana Hazretleri kendi kendimize soralım. Kim diri, kim ölü? Benim günde kaç tane ziyaretçim var? Mevlana Hazretleri'nin türbesini günde kaç kişi ziyaret ediyor? Bana kaç tane dua eden var? Mevlana'ya günde kaç sefer, kaç bin kişi Fatiha okuyor? Hazreti Mevlana vefat edeli 700 küsur sene oldu. Mesnevisi, Divan-ı Kebiri 7 asırdır devam ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak sevdiği kulunu abat ediyor. Ahiret çok dehşetli bir alem. Fakat Cenab-ı Hak dostluğuna erişenlere orada da teminat veriyor. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun kendisidir. Peki hak dostlarını nasıl tanırız? Rivayete göre ashab-ı kiram, Allah'ın veli kulları kimlerdir diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onlar yüzlerine bakıldığında Allah Teala'yı hatırlatan kimselerdir buyurmuştur. Arif ve edip bir zat olan Ebu Abdullah Selimi'ye, hak dostlarını halk içinde nasıl ayırt edersiniz diye sorarlar. O da şu cevabı verir. Lisanlarındaki halavetle yani tatlı dilli olmalarıyla, ahlaklarındaki letafetle, yani güzel ve ince düşünceli olmalarıyla, muamelelerindeki zarafetle, hal ve istikametlerindeki takvayla, simalarındaki beşaşet, tebessüm ve beşaret, müjdeleyicilikle, nefislerindeki sehavet ve diyargamlıkla, özürleri kabul edişlerindeki cömertlikle, yaratandan ötürü yaratılanlara şefkatlerindeki coşkunlukla, yani hak dostları hamd, rıza, şükür ve zikir halindedirler. Daima tefekkür derinliği içinde hikmetlere aşina olarak yaşarlar. Mala yani'den uzaktırlar. Manevi heybet ve vakar sahibidirler. Gurur, kibir ve enaniyeti terk etmişlerdir. Mahviyet ve tevazu sahibidirler. Layıkına muhabbet, müstehakkına nefret duyarlar. Ümmetin derdiyle dertlidirler. Gönülleri bir rahmet dergahıdır. Hadisatın akışından kendilerini mesul addederler. Kimseyi incitmez ve kimseden incinmezler. Bağır olmazlar, yar olurlar. Fedakar, diyargam ve hizmet ehlidirler. Firaset ve basiret sahibidirler. Hak dostlarından istifade için de kalbi beraberlik icap eder. Bunun yolu da hal ve fiil beraberliğidir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sırrınca seven, sevdiğinin vasıflarına bürünmeye çalışmalıdır. Kalbi beraberlik olmazsa fiziki beraberlik hiçbir şey ifade etmez. Bunun içindir ki Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de denilmiştir. Tasavvufta hak dostlarıyla kalp ve hal beraberliğini sağlamaya rabıta denmiştir. Rabıta, sevenle sevilen iki kalp arasındaki muhabbet akışı adeta bir cereyan hattıdır. Rabıtanın en güzel ifadesi, en üst seviyede baktığımız zaman Resulullah Efendimizle Hazreti Ebu Bekir arasındaki muhabbettir. Bu öyle bir muhabbetti ki Ebu Bekir Efendimiz, Allah Resulü'nün yanında dahi ona hasretti. Efendimizin irtihalinden sonra da öyle bir hasret içindeydi ki, Ayşe radiyallahu anha, babasının vefat anında Hazreti Peygamber'e duyduğu vuslat heyecanını şöyle ifade eder. Babam Ebu Bekir ölüm hastalığında, bugün hangi gündür diye sordu. Pazartesi dedik. Eğer bu gece ölürsem beni yarına bekletmeyiniz. Zira benim için gün ve gecelerin en sevimlisi Resulullah'a en yakın olanıdır. Yani ona bir an evvel kavuşacağım andır dedi. Cenab-ı Hak sevdiklerinin sevgisini kalplerimizden eksik etmesin. Davud Aleyhisselam'ın bir duasıyla bitirelim. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine medar olacak ameli salihleri isterim. Allah cümlemizi sevip razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle 12 Soru 12 Cevap başlıklı Allah Dostları adlı yazısını paylaştık. Ve şimdi de Adem Ergül imzalı Değerli Olmak Ama Kime Göre başlıklı yazıyı sunacağız. Herkesin kendi gözünde bir değeri vardır. Anne babasının, eşinin, çocuğunun, komşusunun ve arkadaşının gözünde ve gönlünde de bir notu vardır. Kimilerinin değerlendirme çemberi toplum içindeki rolüne göre daha da geniştir. Köyünün, şehrinin, ülkesinin, ümmetin ve hatta bütün dünyanın gözünde bir yeri vardır. Bütün bunlar yerine ve kişisine göre önemlidir. Ancak bir mümin için bu değer daireleri ve notları önemli olmakla birlikte en fazla ehemmiyet vermesi gereken değer ölçüsü şu üç dairedir. Allah katındaki yeri, Resulullah'ın gönlündeki kıvamı ve müminlerin gözünde ve gönlünde nereye oturduğu. Rabbimiz şöyle buyurur: "De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve o size yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecektir." Hakkın katında değerlenmek üç şeyledir: İman, salih amel ve takva. İman derece derecedir. Allah Resulü'nün beyanına göre imanda 70 küsur şube vardır. Taklidi imandan yakini imana doğru bir arayış, hem yatay düzlemde ve hem de dikey boyutta derinleşme ve ulvileşme olarak daimi olmalıdır. Güçlü müminin zayıf müminden hayırlı olduğu ve Allah katında daha çok sevildiği bilinmelidir. Herkese işlediği amellerden kaynaklanan dereceler vardır buyrulur. Allah'ın rızasının gözetildiği hiçbir amel küçük görülmeden yarışta olan bir kimsenin haleti ruhiyesi içerisinde insan kalitesinden taviz vermeden en güzel amelleri seçe seçe manevi bir sermaye birikimi hak katındaki imanla kazanılan değere daha nice değerler katacaktır. Allah'ın gazabından ve azabından korunma adına yüksek bir gönül titizliği içerisinde muhabbetullah, Allah sevgisi, haşyetullah, Allah korkusu ve zikrullahın hakkın hiçbir zaman unutulmamasını eşlik ettiği duyarlı bir mümin olma yolculuğu anlamındaki takva da yüce huzurda en yüce değer notumuz olacaktır. Bütün bunların neticesinde Rabbimizin "Nimel abd, ne güzel kul" iltifatına nail olabilmek ne güzel bir bahtiyarlıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözünde ve gönlünde değerimiz de kulluğumuz için en güzel bir şahitlik ve yüce bir nimettir. Hakkın elçisini sevindirmek hiç şüphesiz Hakkın rızasını kazandıracak yüce bir vesiledir. Onun yüzünü tebessüm ettirmek, gözünü aydın kılmak, duasına ve iltifatına mazhar olmak büyük bir nasiptir. Yüce davada ona dava eri olmak, arkasındaki ilk safta yer almak, ümmet ailesinin asaletine yakışmak ne ulvi bir mazhariyettir. Yüzümüze bakınca ona elhamdülillah dedirtebilmek ne güzel bir saadettir. Muhterem eşleri Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor: Allah Resulü'nün hayatta olduğu günlerde bir akşam yatsı namazından sonra odama dönmekte biraz gecikmiştim. Eve girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve "Ayşe, nerelerde kaldın bakalım?" diye sordu. Ben de "Ya Resulallah, ashabından biri Kur'an okuyordu. Çok etkilendim. Onun sesi ve okuyuşu gibisini daha önce hiç işitmemiştim" dedim. Ben böyle söyleyince rahmet peygamberi ayağa kalktı ve ben de peşinden onunla beraber kalktım. Mescide geçtik ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şahsın Kur'an okuyuşunu duyunca bana dönerek buyurdular ki: "Bu Ebu Huzeyfe'nin azatlısı olan Salim'dir. Ümmetim içinde böyle birini var ettiği için Rabbime hamd ederim." Evet, asırlar sonra gelmiş olsak da yarın mahşer gününde onunla karşılaştığımızda "Ümmetim içinde senin gibileri var kılan Rabbime hamd olsun" dedirtebilecek bir güzel ümmet eri olmak bir mümin için ne büyük bir huzur ve sürur kaynağıdır. Mümin kardeşlerimiz bizim için Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Onların nazarında ve kalbinde hüsn-i hal şehadetnamesi alabilmek de hedeflerimizden biri olmalıdır. Efendimizin genç dostlarından Enes radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselamla bazı sahabiler birlikte bulunurlarken onların yanından bir cenaze geçti. Ashabtan bazıları o cenazeyi hayırlandı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Kesinleşti" buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar onu da kötülükle andılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine "Kesinleşti" buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbnül Hattab "Ne kesinleşti ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber aleyhisselam da şöyle buyurdu. Şu önce geçen cenazeyi hayırla andınız. Bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Bu berikini kötülükle andınız. Onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler, yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Öyleyse arkamızdan imanlı gönüllere, güzel insandı, vatana, millete ve ümmete çok güzel şeyler kattı. Allah ondan razı olsun duasını ve değer hükmünü yükleyebilmek ne güzel bir mazhariyettir. Herkes nazarında beğenilmek ham bir hayaldir. Böyle bir hedef, neticede kişiyi çok yüzlü, şahsiyetsiz ve münafık biri haline de getirebilir. Münafıklarsa dünyada da, ukbada da, hak katında da, halk nazarında da değer ölçeğinin en alt sırasında yer alırlar. Öyleyse kafirlerin, nifak ve fesat ehlinin nazarında itibar kazanmak, hakikatte bir mümin için artı değil, eksi bir değerdir. Bu itibarla kimin katında değerimizin arttığına dikkat etmek, kendimiz hakkında doğru bir değerlendirme olacaktır. Değerli dinleyenler, Adem Ergül imzalı Değerli Olmak Ama Kime Göre başlıklı yazıyı paylaştık. Sesi Dergi'de Genç Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından. Ve son olarak Gençlik Halleri bölümünde klinik psikolog Mehmet Dinç'in çeşitli sorulara verdiği cevaplardan oluşan yazı var. Ayşegül Öztoprak'ın hazırladığı bu soru cevapları aktaralım şimdi de. Anonim hesap kullananlar mutlaka okumalı. Sosyal medyada anonim hesaplar kullanırken daha geniş sınırlar içinde hareket edilebiliyor. Mesela gün içerisinde karşılaşılan bir olay anlatılabiliyor, etraftaki insanlar sınırsızca eleştirilebiliyor, kişiler günlük hayatta yapamayacağı yorumları takma isimlerinin arkasına sığınarak yazabiliyor. Bu sosyal medyanın bir imkanı olarak mı değerlendirilmeli, yoksa anonim hesaplar kişiliklerimizin gerçek yansımaları mı? Anonim hesaplar işlenmemiş benliklerin ve içselleştirilmemiş değerlerin kendilerine hayat alanı buldukları zeminler haline gelebiliyor. İnsanlar özgüven eksikliği ya da bilgi ve düşünce azlığı nedeniyle, yani benliklerini işlemedikleri için gerçek hayatta kendi isimleriyle arkasında duramayacakları sözleri anonim hesaplarında ifade edebiliyorlar. Ya da gerçek hayatta taşıdığı kimliğinin ve kişiliğinin değerlerine yakışmayacağını düşündüğü sözleri taşıdığı değerleri içselleştiremediği için anonim hesaplarında ifade edebiliyorlar. Dar açıdan bakıldığında imkan, alternatif veya artı olarak değerlendirilebilir. Ancak geniş bir çerçevede düşünülürse mevcut durumu ortaya çıkartan sebeplerin üstünü örtme riskini taşıdığı görülecektir. Ötesinde insanı zamanla gerçek kimliğinden iyice uzaklaştırdıktan sonra yaşattığı iç çatışmadan kurtulmak için gerçek kimliğini de sanal kimliğine teslim eder hale getirebilir. Dolayısıyla tamamen iyi ya da kötü demeden risklerini göz önünde bulundurarak temkinle ve dikkatle yaklaşmakta fayda var diyebiliriz. İnsanları küçük görmeye başladıysan aman dikkat et. Belli bir yaştan sonra insanlarla iletişimde zorlanmaya başladım. Gündemleri bana çok anlamsız gelmeye başladı. İlk zamanlar bunu bilinçli olmak zannedip halimden memnundum ama daha sonradan bu insanları küçük görmeye kadar gitti ve bunun kibir olduğunu fark ettim. Bundan nasıl kurtulabilirim? İnsanın kendini yetiştirme sürecinin dönemleri vardır. Bu dönemlerde zaman zaman halden hale girmesi söz konusu olabilir. Girdiği halleri bütünüyle sevmesi şart değildir. Halin kazandırdığı güzellikleri korur, çirkinliklerse üzerine oturmadan onlardan kurtulmaya çalışır. Bu hali bütünüyle terk etmek değildir. Mesela anlamsız gündemleri takibi bıraktıktan sonra insanları küçük görmeye başlıyorsak, bu durumda insanları küçük görmemek için anlamsız gündemleri yeniden takibe başlamayacağız. İnsanları küçük görmemek için de aşağıdaki tavsiyeleri uygulayabiliriz. Peygamber Efendimizin kişiye kötülük olarak mümin kardeşini küçük görmesi yeter hadisini kendimize hatırlatalım. Harabat ehlini hor görme fahir, defineye malik biraneler vardır beytini dilimize virt edinelim. Başkasını küçük görmek için kendimizi büyük görmemiz lazım. Böylesi durumlarda eksik ve hatalarımızı hatırlayalım. İnsanları küçük görmemizi pekiştirecek gıybet, iftira, suizanlardan uzak duralım. Sohbet kılığına girmişlerine karşı da dikkatli olalım. Her insan bizde olmayan en az bir güzelliğe sahiptir. O güzelliği görüp onun üzerinden o insanlarla ilişki ve iletişim kuralım. O güzelliğe sahip olabilmenin yollarını arayalım. Böylelikle her insanın bizim öğretmenimiz olabileceğini bilip saygı duyalım. Başkalarının kötülüklerini, eksiklerini, yanlışlarını bilmenin, görmenin, saymanın bizi daha iyi bir insan yapmayacağına inanalım. Bilakis bunları bilmenin bizi onlara yaklaştıracağının farkında olarak onları görmek, bilmek, duymak, konuşmaktan uzak durmaya çalışalım. Her insanın kendine özel şartları, durumları, imkanları ve imtihanları olduğunu bilerek kimseyi kimseyle, hele de kendimizde kıyaslamayalım. Karar alma süreçlerinde nelere dikkat etmeli? Hayatta bize sunulan seçenekler mutlak iyi ve mutlak kötü şeklindeki iki seçenekten olmuyor. Çoğu zaman iki kötü seçenekten en faydalısını ya da en iyiye en yakınını seçmek durumunda kalıyoruz. Böyle durumlarda doğru kararı nasıl verebiliriz? Diyelim ki doğru karar var ve biz de onu seçtik. Bu kararında kötü bir seçenek olmasından doğan vicdan azabından nasıl kurtulabiliriz? Her seçeneğin artıları ve eksileri olur. O yüzden seçenektir zaten. Bütünüyle artı ya da bütünüyle eksi olsa seçim yapmaya zaten gerek kalmaz. Ancak bazen artı ve eksilerin birbirine yakın olduğu, duruma göre değişip durduğu zamanlar olabilir. Bu tür durumlarda aklımızda bulundurmamız gerekenleri bir gözden geçirelim. Artılar ve eksileri sadece imkan süzgecinden geçirmeyelim. Değer süzgecinden de mutlaka geçirelim. Değer süzgecimizden geçmeyenler, imkan süzgecinden geçseler ve çok cazip görünseler de tekrar tekrar düşünelim. Şüpheye düştüğümüz durumların bir türlü içinden çıkamıyorsak iki alternatifle ilgili de bilgimizi artıralım. Görmediğimiz, fark etmediğimiz küçük bir bilgi artı eksi dengesini bütünüyle değiştirebilir. Kendi kendimize bir durup önceliklerimizi kendimize tekrar hatırlatalım. Bu dünyada amacımız ne? Olmazsa olmazlarımız neler? Hangi yoldan gitmek, neleri yapmak istiyoruz? Birileri teklif etti, ısrar etti, cazip gösterdi diye önceliklerimizi unutup sonrasında önceliği kalmayan insanlar haline gelmeyelim. Muhakkak istişare edelim. İstişare etmek, emir almak değil, fikir almak veya destek almaktır. Güvendiğimiz bir büyüğümüz, dostumuz da aklımızdakileri bütünüyle paylaşıp onun görüşüne de kulak verelim ama nihai kararı yine bizim vermek zorunda olduğumuzu ve istişare edip söyleneni aynen yaparak sorumluluktan kaçamayacağımızı bilelim. Kalbimize tekrar tekrar danışalım. İçimize sinmiyorsa bir şeyler, kendimizi kandırmaya, durumu geçiştirmeye çalışmayalım. Bilakis daha dikkatli kulak verelim kalbimizin sesine. Acaba neden rahatsız oluyor, ne içine sinmiyor, aklımızın görmediği neyi görüyor da ne söylemek istiyor anlamaya çalışalım. Bütün bunların ardından bir karar aldıktan sonra da ardından gidelim. Tereddütlü bir şekilde değil, devamlı arkaya bakarak değil, gönül rahatlığıyla ayaklarımızı sabit, gönlümüzü geniş tutarak yürüyelim kararımızın ardından. Bir sebeple kararımızın çok da doğru olmadığını düşünürsek, bundan nasıl bir ders çıkarabileceğimize bakalım. Bazen yapılan bir yanlış değerlendirilirse insanın başına gelmiş en güzel şey olabilir. Hatalarımızın bizi aşağı çekmesine izin vermeyelim. Bilakis onlardan öğrendiklerimizi paha biçilmez tecrübeler olarak değerlendirip bizi yukarı çıkarmasını sağlayalım. Şayet bir şekilde yanlış yaptığımızı, doğru olmayan bir yoldan gittiğimizi fark eder ve iyice araştırdığımızda bundan emin olursak şu sözü unutmayalım. Yanlış otobüse bindiysen son durağa kadar gitmek zorunda değilsin. Ramazan için önemli bir tavsiye. Ramazan'ı nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Özel bir tavsiyeniz var mı bizler için? Ramazan'da oruç tutmayı düşünüyorum. Tabii ki diyeceksiniz ama bu sene hususen söz orucu tutmayı da düşünüyorum. Yani mümkün olduğu kadar gereksiz sözleri söylemeyi ve dinlemeyi asgariye indirmeyi planlıyorum. Oldukça zor olacağının farkındayım ama içimdeki sesleri daha net duyabilmek için dışımdaki sesleri azaltmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. Allah yardımcımız olsun. Değerli dinleyenler, Sesi Dergi'de son olarak Gençlik Halleri bölümünde klinik psikolog Mehmet Dinç'in vermiş olduğu cevaplardan oluşan yazıyı paylaştık sizinle. Böylelikle bu akşamlıkta Sesi Dergi'yi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.